Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 29. Ayrım. Ocak ayında İstanbul'a yılın ilk karı yağarken, kafes arkasından gizlice divan toplantısını izliyordu. Toplantının sonuna doğru divan odasına gitti ve hep hazır bulundurulan tahta oturdu. Vezirleri tepeden süzdükten sonra Sokollu'ya, "Neler konuştunuz paşa, özetle bakalım," diye sordu. Sokollu, ahalinin yakınmalarını, Avusturya sınırındaki karışıklıkları, artan fuhuş olaylarını görüştüklerini anlattı. Selim yerinde dikildi. "Yaz nişancı başı, ases başına hükümdür," dedi ve devam etti. 30-40 avretin hakkından gelemedin, tuh sana. Şöyle buyurdum ki, yarından tezi yok, fuhuşla meşgul olan avratlar yakalana. Üçü sur içinde, biri Kasımpaşa'da, biri Üsküdar'da asıla. Kalanı azim tövbe ettirilip payitahtımdan sürüle. Tenha yerlerde şarap içip fuhşu ticaret edinenlere, cami diplerinde zar atıp Tatar bozası içenlere aman verilmeye. Esir pazarından aldıkları kadınları pazarlayan, aile kadınlarını fuhşa alıştıran tekmil püzevenkler idam edile. Bu işler tiz yapıla, yoksa sen bilirsin ha. Ardından gururla dikildi. Bir padişah işte böyle olmalıydı. Gözlerini Sokollu'ya dikti. Aceh Sultanı, portakal kâfirlerine karşı yardım istemişti. Bu konuyu görüştünüz mü? Sokollu başını eğdi. Her zamanki gibi sakin ve donuktu. Sumatra'ya donanma göndermek için Mısır'da gemileri söküp, Süveyş'in öte yakasında yeniden birleştirmek gerekir ki, Piyale Paşa bunun zor ve masraflı olacağını söylüyor. Selim, tahtından kalkıp Sokollu'nun karşısında dikildi. Paşa, paşa, bu devlet için hiçbir iş zor ve masraflı değildir. Hem Yavuz Sultan Selim Han zamanında Süveyş'te kanal açılması kararlaştırılmamış mıydı? İşte en kolay yol. Sonra Piyale Paşa'ya döndü. Ne istedin de akçe yok dendi. Bal mumu, halat, bez, zift ve yağ mı? Kereste ve gemi demiri mi gerek? Kürekçiye, kalafatçıya ve tüfek atara mı ihtiyacın var? Söyle eksiğin ne? Piyale Paşa, padişahla göz göze gelmekten kaçınarak mırıldandı. Allah'a şükür, ne buyurursanız sayenizde gücümüz onu yapmaya yeter. Öyleyse, dedi Selim, Süveyş'te kanal açılarak iki deniz tiz birleştirilsin. Sokollu put gibi duruşunu bozmadan araya girdi. Muhterem dedeniz kanal açılınca kefere Mısır'a göz diker diye bu düşüncesinden vazgeçmişti. Çünkü Mısır, Venedik ve İspanya'ya hatta İngiltere'ye bizden yakın. Bunlar kanala göz dikip azim donanma kurup saldırırlarsa onların hakkından gelmek zor olabilir. Selim yerine oturdu. Dudak uçlarında alaycı bir tebessüm esiyordu. Çandarlı Halil Paşa, küffarın haçlı ordusu kurup devleti yıkabileceğini söyleyerek Fatih Mehmed'i İstanbul'u fethetmekten caydırmaya çalışmıştı. Sonuç ne oldu? Selim'in kinayeli sözlerini Halil Paşa'nın idam edilişini anımsatmaya yönelik olarak algılayan Sokollu, kulaklarına dek kızardı. O sus pus olunca Selim yerinde kaykıldı. İşaret parmağını nişancıya uzatarak buyurdu. Yaz, Mısır Beylerbeyine hükümdür ki, portakal rezili Hindistan memleketlerine musallat olduklarından ve o taraftan Mekke'ye gelen Müslümanların yolunu kestiklerinden Hindistan'ın küfar elinden kurtarılması gerekmektedir. Bu yüzden tekmil donanmayı Hümayun'umun Süveyş deryasından geçmesi için kanal kesilmesi zorunludur. Buyurdum ki asla ertelemeden ve gevşemeden bilgili mimarları ve mühendisleri toplayıp dahi yarar adamlar koşup gönderesin ki ol yer kanal açmaya uygun mudur? Uzunluğu ne kadar olur ve yanaşır kaç gemi gitmeye izin verir? Malum edinip arz eyliyesiz ki kanal açılıp inşallah tamam oldukça diyarı Hindistan'ın küffarı portakaldan fethi ve zaptı nasip ola. Selim fermanı yazdırdıktan sonra divan bitmiştir dedi. Vezirler teker teker çekiliyorlardı ki Sokollu'ya işaret edip sen kal paşa dedi. Divan odasında ikisi yalnız kalınca Selim tahtından kalktı. Sokollu'nun tam önüne gelerek elini onun omzuna koydu. Sonra tüm sevecenliğiyle sen bana kalan en değerli mirassın, vekilim olacaksın dedi. Ama sözünü bitiremedi. Ağır adımlarla pencerenin önüne gitti. Omuzları çökmüştü. Havada salınarak uçuşan karları dalgın dalgın seyrederken ezgin sesiyle mırıldandı. Padişahlıkta gözüm yoktu. Köşemde kendimce yaşamak istiyordum. Ama kanun bu. Ya öleceksin ya padişah olacaksın. Selim tahtına yığılırcasına oturdu. Sokollu ise göbeğinin üzerinde el bağlamış halde put gibi dikiliyordu. Selim'in sesi artık titremese de alçak perdeden çıktı. Devlet işlerini sen göreceksin. Harp istemiyorum. Sefere çıkmayacağım. Yakında Avusturya ve İran elçileri gelirler. Onlarla uzun süreli barış anlaşmaları yapmanı istiyorum. Belgrad'da sözünü dinleseydim, başımıza bunca rezalet gelmezdi. Bu yüzden yalnız damadım ve veziri azamım değil, benim danışmanım da olacaksın. Sonra sır verir gibi fısıldayarak, bu konuşmamız aramızda kalsın diye ekledi ve yüksek sesle sordu. Culus bahşişleri hazineyi boşalttı. Onu nasıl yeniden doldurabiliriz? Sokollu başını kaldırmadan onu yanıtladı. Sınırdaki kefereden varlıklı olanlar iç kısımlara kaçtılar. Kalanlar aç ve çıplak. Yani akıncılardan ganimet bekleyemeyiz. Seferlerin götürüsü artık getirisinden çok. Geriye iki yol kalıyor. Birincisi haraçları, ikincisi vergileri arttırmak. Öyleyse iki yolu da kullan. Yalnız kadim kanunumuz gereğince fethedilen Sakız Adası ahalisinden alınan vergileri fetihten önce ödenenlerin yarısına indirmeyi unutmayasın. Sokollu başını sallayarak onu onayladı. Bu konuyu açmanın tam zamanıydı. Hüseyin Paşa'nın Konya Savaşı'nda Efendimiz'e ne denli faydalı olduğunu herkes bilir. Onu ödüllendirmek için Efendimiz'den boşalan Kütahya Beylerbeyliğini atasak. Hüseyin Paşa'nın yerli yersiz konuşmaları bazen sıkıntı yaratıyordu. Başını sallayarak, "Çok doğru düşündüm paşa, aklınla bin yaşa," dedi Selim. Sokollu o tek düze sesiyle mırıldandı. Şam Beylerbeyi emekliliğini istedi. Size hizmetleri dokunan Lala Paşa'yı Şam Beylerbeyliğine atayıp vezirliğe hazırlamak belki iyi olur. Ferman padişahımındır. Selim bir süre düşündü. Lala Paşa'ya verdiği söz eğer Sokollu'nun kulağına gittiyse bu bir yoklama olmalıydı. Dik dik ona bakarak fikrini açıkladı. Lala Paşa vezir olacak çapta olmasa da Şam Beylerbeyliği ona uygundur. O anda içeri giren saray ağası, padişaha Nurbanu Sultan'ın bir oğlan doğurduğunu söyleyince yüzünde güller açan Selim, "Cihangir'de doğdu, Cihangir'de doğdu!" diye bağırarak dışarı fırladı. Sokollu kıs kıs gülüyordu. Hüseyin Paşa gibi Selim'e bağlı adamın padişaha kendisi hakkında yerli yersiz telkinlerde bulunduğunu biliyordu. Lala Mustafa Paşa ise yerine göz diken iblisti. Bugün ikisini de İstanbul'dan uzaklaştırmış, padişah Mustafa Paşa'ya güvenmediğini öğrenmişti. Selim artık sefaya dalabilirdi. Kütahya'daki meclis arkadaşlarına ek olarak İstanbul'da yeni dostlar edinmesi zor olmadı. Musiki üstadlarının, ünlü hanendelerin, alim, şair, hattat ve ressam olan kişilerin katılımıyla sayısı 20'yi aşkın zevat, gün doğumuna dek sohbetle taşlanan eğlenceli gecelerin mimarları oldular. Şubat ayında Selim'in yanında Konya Savaşı'na katılanlar kendilerine vaat edilenleri istemek için İstanbul'a doluştu. Anadolu'dan gelen umut paspaslarının sayısı 8.000'i bulmuştu. Bunlar kalabalıklaştıkça cesaretlendiler. Saray dibine gelerek tıpkı Yeniçeriler gibi "Sözün üzere Vera, Vera!" diye bağırışmaya başladılar. Sokollu bu adamların azgınlıkları son kertesine varınca Selim'in huzuruna varıp padişaha ne buyurduğunu sorduğunda Selim gerçekten öfkelenip bağırdı. "Kargaşa çıkaranlar payitahtımdan tiz kovulsun. Hem sana bildiğini yap demedik mi?" Sokollu huzurdan çıkarken ellerini ovuşturuyordu. Artık padişah bir avuç yandaşını da karşısına alacaktı. Anadolu'ya diş bileyen savaş makinesi Yeniçerileri sokaklara salınca bağırıp çağıranlar kısa zamanda kırıldı. 15-20'si asıldı. Gerisi tabana kuvvet kaçıştı. Ramazan'dan az önce badem ağaçlarının gelinlik giydiği bir bahar sabahında türbeleri ziyarete çıkan Selim, İstanbul'un gerçek yüzüyle ilk kez tanıştı. Halk, padişah korularında umarsamazlıkla avlanıyor, cami duvarlarının dibine çöreklenen başıboşlardan kimi zar atarak, kimi satranç oynayarak, kimi de tef çalıp göbek atarak zamanı öğütüyordu. Selim, kollarını sıvayıp üst üste fermanlar yazdırdı. Haslar Kadısı'na gönderdiği hükümde, has bahçelerine yabancıların sokulmamasını, Eyüp'te göz önünde süren rezaleti rüşvet alarak görmezlikten gelen subaşıların, onları ihbar etmeyen imam ve müezzinlerin, narha uymayan, eksik tartan esnafın ağır biçimde cezalandırılmalarını istedi. Ekmek ve et kıtlığı arttığından at değirmeni yapılabilecek yerlerdeki fırınlara devlet kesesinden değirmen yapılması, Fırıncıların unlarını bizzat öğütmeleri, Rumeli'den İstanbul'a gönderilmesi gereken koyunların yaz sonunda koyun eminlerine teslim edilmesi emredildi. Ayrıca her mahallenin imam ve müezzini halkı toplayarak sıkı soruşturma yapmakla, bölgesindeki fahişeleri yakalamakla görevlendirildi. Kendilerini pazarlayan püzevenklerle evlenen fahişelere de aman verilmeyecek, görevini safsaklayan şiddetle cezalandırılacaktı. Selim, deşelediği her konuda yolsuzluk görüyordu. Arap taifesinden gücü çalışmaya yeten nice Adem, dilenmekle yetinmeyip, kendilerine sadaka vermeyenlere galis küfürler savurarak tenhaya düşürdüklerini dövüyor, esir pazarlarından satın aldıkları cariyelerin boyunlarına zincirler geçirip onları kurtulma parası dilenmeye zorluyordu. Bir yığın sahtekar, camilerde Kur'an okuduktan sonra cemaatten zorla para toplamayı huy edinmişti. Fermanlara göre, bu çapulculardan rüşvet alanlar yakalandıkları anda idam edileceklerdi. Bu önlemler sayesinde payitahttaki kıtlık katlanılır düzeye geriledi ve asayiş önemli ölçüde sağlandı. Selim, önemli işler başardığını düşünerek iftarla sahur arasındaki doyumlu geceleri yeniden başlattı. Şiirlerin okunduğu, bestekarların eserlerini icra ettikleri, hattatlarla minyatür sanatçıların yapıtları hakkında övgü ve eleştirilerin dile getirildiği geceler, zeka ürünü fıkraların estirdiği kahkaha tufanı arasında eriyordu. İstanbul'da cümbüş. 13 Nisan 1567 günü Katip Feridun Bey ile bayramlaşan Sokollu, padişahtan gelen tezkereyi okuyunca apıştı. Selim Ferman'da şunu emrediyordu. Ulu atalarım, gaza ve cihat ettiklerinde şehir halkının sevinç ve gönül rahatlığı hatırı için donanma yaptırıp şevk ve sefaya, içki içip eğlenmeye ruhsat vermek en eski kanundur. Osmanlı halkına donanma yapması, içki içip eğlenmesi için nida ettiresin. Sokollu fermanı konuğuna uzattı. Feridun Bey okumasını bitirince de, ''Ey ahali, haydin şarap içmeye diye tellalları nasıl bağırtabilirim? Hem din uleması buna razı olmaz, asla izin vermez.'' diye inledi. Ama Feridun Bey onu yumuşatmaya çalıştı. ''Alemin huyu her zaman baskı altında kalmaya dayanamaz. Hem anlamalı ki padişahların gönülleri neye yönelirse gerektir ki hayır onda ola.'' Sokollu yutkunup sustu ve padişah emrinin uygulanması için fermanı ketüdasına verdi. Selim daha sonra cami müezzinlerine minarelerden halkı içki içip eğlenmeye çağırmalarını emredecekti. Bu çağrı dalga dalga yayıldı. Çok geçmeden kentin tamamı neşeyle çalkalanmaya başladı ve kısa sürede payitaht tak ve bezeklere bürünüp her mahalle gelin gibi süslendi. Hatta kocayıp bunaklaşanlar dahi bu baştan çıkarıcı coşkuya ve içkiye kavuşma sevinci içinde buluğa yeni ermişlere döndüler. Bu arada ünlü şair Hayali Bey, dillerden düşmeyen, ne ola cihanın ayıbı olduysa bade yine, dem ola rehine kona hırka ve seccade yine beytiyle, parasını tüketenlerin seccadesini satarak şarap içme zamanı olduğunu ilan ediyordu. At pazarındaki dalkavuklar meydanı da bu eğlentileri duyup, taşradan kente akan hüner erbapları sayesinde büsbütün canlanmıştı. Ana meydanın eskiden mermer plakalarla kaplı olduğu, bu plakalardan çoğunu yeni binalarda kullanmak için söküldüğü, yerlerine yapılmış yassı taştan yamalardan anlaşılıyordu. Olağan günlerde Bizans'ın yıprak anıları üstüne yer yer hoyratça sünger çekse de, kimi zaman hayli seyrekleşerek geçmişe tanıklık etmesi için özellikle yerinde bırakılmış izlenimini veren o geniş ve yüz binlerce insanın tabanları altına, ezilmekten aşınmış mermer plakaları koruma altına almak istercesine kuşattıktan sonra gri'nin her tonunu cömertçe sergileyerek koca meydanı örümcek ağı gibi sarmalamış bu gelişigüzel kayrak yamaların fırsat buldukça içine dek sokulduğu ve arkası kesilmez depremlerin acımasız şamarlarıyla yarılıp yırtılmaları yetmezmiş gibi üstüne üstlük yılların hırçın tırnakları altında delik deşik olup helvaya dönen ön yüzleri, saraklarla süslü yorgun ve süngerleşmiş taş gövdeleriyle zamana direnişin mutluluğunu için için mırıldanarak geçmişi geleceğe aktarmaya gayret eden Bizanslılardan kalma, az sayıdaki yayvan kemerli dükkanları ayakta tutmak istercesine, onları kuşatıp destekleyen çoğu ahşap ve kerpiç bedenli, kimi toprak, kimi teneke damlı ama hepsi çamur sıva üstüne beyaz kireç badanalı, itiş kakış yerden bitmiş gibi irili ufaklı kâşa kerhanelerin serüvenini eninde sonunda sonlandırmaya çalışırken, yorgunluktan dermansız kalıp tozlara bürünen kavruk yapraklı, buruşuk gövdeli, yaşlı incir ağacının ya da direngen gençliğiyle kibirlenerek çılgın yeşilin her tonunu yakamozlaştıran koçak çınarın ana kucağını anımsatan görkemli tacı altına sığınsa da çarpılmaktan kurtulamadığından camları çoktan dökülmüş pencerelerine şerit şerit tuğla sıralarıyla desenleyen, pörsük yüzüne sipsivri cadı tırnaklarını saplamış yaban otlarının, sürekli kemirdiği kimsesizliğin ve bırakılmışlığın, yorgun hüznüyle inim inim inleyen şu kilise artığı ve ta gerilerden alabildiğine berrak maviliğe ayet yazmak istercesine, göğe yükselen minarelerden yayılan yanık ezan sesleri, at pazarına, kendisine özgü ezginlikle içreklik arasında mistik bir hava verirken, çevresini umursamaksızın, özgürlüğün tadını kendince çıkaran fesleyenlerin kokusu, ferman dinlemez kuşların cıvıltısı, bir de insanlar, gökkuşağının o düzsel renkleriyle meydanı cümbüşleyen allı yeşilli şalvarları, pembe güllü çakşırları ve envai çeşit çiçeklerle desenli mintanlarıyla, bacaklarına sımsıkı yapışmış balon kalçalı pantolonları ve fırfırlı gömlekleriyle, başındaki kefenden sarığı ya da geniş saçağında bilinen bütün renklerden cıngıl cıngıl tüylerin işveleştiği şapkalarıyla her dinden, her milletten oluşan barışık ve kaynaşık kalabalık, kısacası elvan elvan ipliklerle dokunmuş bu menevişli yumak gündüzün hayhuyu üstüne, gece çığlığını usulca üfürmeye hazırlanırken, henüz kudretini sergilemeyi zamansız bulan güneş altında, kimseye sezdirmeden, için için gözyaşı döken karları andırırcasına, damla damla, eksilerek eriyip giderken, çelişkileri yün edinip geçmiş ve gelecekten, çiçek çiçek halılar desenleyen o cıvıltılı meydan, sokaklardan ığıl ığıl akan karanlığı yudumladıkça, giderek, kulaklarda anlamını yalnızca duyabilenin çözebileceği fısıltılara dönüşen replikler arasında, gündüzkü yaşamının ona ninni gibi gelen anımsamalarına sarılıp, gün doğumuna dek sürecek derin uykusuna dalmak için sabırsızlanıyorduysa da, Selim'in fermanından sonra payitahtı bir ucundan öteki ucuna dek saran geminden boşanmış coşkulu neşenin akıntısına kapılarak, dazara dazar, kendini cümbüşlü bir gecenin kışkırtıcı coşkusunu hazırlıyordu. Okuyanın notu, yazarın ilk sözünde bahsettiği iki sayfa süren cümle kurgulaması şakası burada yapılmıştır. Daire biçimindeki ana meydana her birinde farklı iş kollarının faaliyet gösterdiği sokaklar açılır, sokakların birinde mutaflar, ötekinde saraçlar, bir başkasında zemerciler, nalbantlar, atların teşhir edildiği ahırlar ve atla ilgili malzeme satılan dükkanlar sıralanır. Bu meydanın kesin kuralları vardır. Baytar muayenesinde hastalıklı olduğu anlaşılan atlar meydana sokulmaz. Satılan at 39 gün içinde hastalanır ya da sakatlığı ortaya çıkarsa, müşterinin ödediği para son kuruşuna dek iade edilip özürlü hayvan geri alınır. Esnafın kendi arasında seçtiği yiğitbaşının görevleri, hayvan mezatlarını denetlemek, hangi hayvanı hangi tarihte kim kaça alıp satmıştır, bu hayvan hakkında baytar raporu var mıdır, satıştan ahır sahibinin hissesine düşen pay ödenmiş midir gibi sorular gündeme geldiğinde, tartışmaya yol açmayacak kayıtlar tutmak, anlaşmazlıkları çözmektir. Burasının bir üst görevlisi gene çarşı esnafı arasından seçilen at pazarı ketüdası olup, çarşı sakinleri resmi görevli olan ihtisap ağası ile ilişkilerini bu temsilci aracılığıyla kurarlar. 29. ayrımın sonu. Sayfa 294. Devamı 30. ayrımda.